3. kaset 1. yüz. Bu nedenlerle ABD petrol yollarını açık tutmak istedi ve 1987 yılında Körfez'e donanma gönderdi. Bu donanmayı kullanabilmek için de Amerikan bayrağı çekmiş kuvvet tankerlerini korumaya başladı. Önceleri İran'ın Amerikan koruması altındaki kuvvet tankerlerine saldırmadığı, ABD ile doğrudan çatışmaya girmek istemediği anlaşılıyordu. Ancak Çin'den Silkworm füzeleri aldıktan sonra bir kuvvet tesisine saldırdı ve burada demirli bulunan Amerikan bandıralı bir kuvvet tankeri isabet aldı. ABD böyle bir saldırı olduğu takdirde karşılık vereceğini açıklamıştı ve bunu da iki İran petrol platformunu bombalayarak gerçekleştirdi. Böylece İran-Irak savaşı tırmandı. Tırmanarak süren ve uzun vadede savaşan küçük devletlerin yurttaşlarının hayatlarına en az 1 milyon olarak tahmin ediliyor ve ekonomik kaynaklarının yok olmasına 150 milyar dolar olduğu sanılıyor. Mal olan bu yıpratma savaşı 1988 Ağustos'unda varılan ateşkesle durdu. Ancak BM'nin gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağlanamadı. 1989 Şubat'ında ateşkes uygulamasını denetlemek için bir karma askeri heyet kurulduysa da bir sonuç alınamadı. İran görüşmeler için ön koşul olarak topraklarındaki tüm Irak askerlerinin çekilmesini isterken, Irak, Şaddül Arab su yolu üzerinde ortak denetim kurulmasında ısrar etti. Bu arada Haziran ayında İran'ın dini önderi Ayetullah Hümeyni öldü ve yerine Ayetullah Seyyid Ali Hamaney geçti. İki ülke arasında barış ancak Irak'ın Kuveyt'i 1990 Ağustos'unda işgali ve ABD ile savaşa tutuşma tehlikesiyle Irak'ın İran'dan eline geçirdiği toprakları tek taraflı olarak geri vermesiyle gerçekleşme yoluna girecektir. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali. 1. Taraki yönetimi ve muhalefet. 20 milyonluk nüfusunun %80'i Sünni Müslüman olan Afganistan'da 1973 yılında Kral Muhammed Zahir Şah, Başbakan Muhammed Davud tarafından düşürüldü ve Davud Cumhuriyet ilan ederek hem başkanlığı hem de başbakanlığı eline geçirdi. 1978 Nisan'ında Albay Abdülkadir'in komutasında Sovyet yapısı tank ve savaş uçakları kullanan Afgan ordusu Başkan Davud'u devirdi ve Davud ile ailesinin 30 üyesi idam edildi. İktidarı ellerine geçirenler, Sovyet yanlısı Afganistan Demokratik Halk Partisi'nin ADHP, başat siyasal güç olduğu Demokratik Afgan Cumhuriyeti'ni kurdular. Partinin hapiste bulunan 61 yaşındaki başkanı Nur Muhammed Taraki, devlet başkanlığına getirildi. Bunun üzerine Sovyetler Birliği Taraki yönetimine ekonomik ve askeri yardım ile askeri danışmanlar göndermeye başladı. Taraki yönetimi 1978 Nisan'ından beri rejime karşı olan çeşitli Müslüman grupların silahlı direnmesiyle karşılaşmaktaydı. Ancak bu gruplar mücadelelerini eşgüdümsüz ve birbirinden tümüyle bağımsız bir biçimde sürdürmekte ve bu yüzden Sovyetler tarafından silahlandırılan hükümete bağlı birliklere karşı başarılı olamamaktaydılar. Taraki hükümeti iktidara geldikten sonra bağlantısız bir dış politika izleyeceğini ilan etmişti. Ancak 1978 Aralık ayında Sovyetler Birliği ile dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği antlaşması imzalandıktan sonra Afganistan hızla Sovyet etkisi altına girmeye başladı. Bu etki uluslararası alanda tepkisiz kalmadı. Amerikan hükümeti Afganistan'da insan haklarına saygı gösterilmesini istemekte ve bu ülkenin iç işlerine müdahaleye karşı çıkmaktaydı. İran'da Hümeyni 1979 Haziran'ında Sovyet Büyükelçisi'ne bir İslam ülkesi olan Afganistan'ın İslam kurallarına göre sorunlarını çözmesini bekliyoruz. Bu ülkeye Sovyet müdahalesi İran'ı da etkileyecektir. Sovyetler Birliği'nin bu yola başvurmamasını bekliyoruz dedi. ÇHC ise Sovyetler Birliği'nin etki alanını Afganistan-Pakistan bölgesine genişletmesini şiddetle eleştiriyordu. 13 Temmuz 1979'da Moskova Radyosu ADHP içinde devrimin korunması için ulusal örgüt kurulduğunu ve Afganistan'ın tüm ilerici siyasal güçlerini bu örgütün bir araya getireceğini açıkladı. 27 Temmuz'da Hafızullah Amin'in başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu ve Başkan Taraki Müslüman ayaklanmasıyla etkili bir biçimde mücadele etmek üzere özel yetkilerle donatıldı. Savunma sorunlarından sorumlu olacak, silahlı kuvvetlere komutanlık yapacak, ve başbakan onun direktiflerini uygulayacaktı. 2. Karmal yönetimi ve Sovyet işgali. 16 Eylül 1979'da ADHP Merkez Komitesi sağlık ve akli dengesizlik nedenleriyle Başkan Taraki'nin istifasının kabul edildiğini ve yerine Hafızullah Amin'in getirildiğini açıkladı. 9 Ekim'de ise Kabil Radyosu Taraki'nin uzun süren bir rahatsızlıktan sonra öldüğünü duyurdu. Ancak bu yönetim değişikliği de Müslüman direnişini etkilemedi. 25 Aralık 1979'da eski başbakan yardımcılarından olan ve Doğu Avrupa'da sürgünde bulunan Babrak Karmal bir Sovyet uçağı ile Kabil'e geldi ve Sovyet desteği ile Amin'in yerine başkan oldu. Bu arada Karmal'la birlikte sayıları 1980 Ocağı'nda 85 bine yükselen Sovyet birlikleri de ülkeye girdiler ve stratejik noktalarla başkent Kabil'e yerleştiler. 26 Aralık 1979 gecesi Taşkent Radyosu Karmal'ın bir konuşmasını yayınladı. Bu konuşmada İslam dinine saygı gösterileceğini, siyasal tutukluların serbest bırakılacağını, keyfi tutuklamaların son bulacağını, siyasal parti ve basına toplum yaşamında yer verileceğini, bağlantısız bir dış politika izleyip başkaldıranlara yardım etmekle suçlanan Pakistan ile Afganistan arasındaki sorunlara çözüm yolları arayacağını söyledi. Ancak Karmal Taşkent'te bunları söylerken, Sovyet birlikleri tüm önemli noktaları işgal etmiş bulunuyor ve bu işgal birliklerine karşı Müslüman gerillalarının etkinlikleri de giderek artıyordu. 26 Aralık'ta hala Kabil Radyosu H. Amin'e övgüler düzmekteydi. 27 Aralık'ta yani Sovyet işgali tamamlanınca Kabil Radyosu da Karmal'ın Taşkent konuşmasını yayınladı. Uluslararası alanda Sovyet hareketi bağımsız bir ülkenin işgali olarak tepkiyle karşılanırken, Sovyetler Birliği 1978 anlaşmasına uygun bir biçimde, Afgan hükümetinin daveti üzerine başkana yardım etmek için ülkeye askerlerini soktuğunu açıklamaktaydı. Ancak radyo konuşmalarının tarihi bunun böyle olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekte Sovyet askerleri Afgan hükümetinin komünist uygulamalarına karşı kutsal savaş açan Müslüman gerillalara karşı savaşmakta olan Afgan silahlı kuvvetlerine yardımda bulunmak üzere Afganistan'ı işgal etmişlerdir. 3. Uluslararası etkileri. Sovyetlerin Afganistan'ı işgali bölgede İran'daki olaylarla ortaya çıkan istikrarsızlık ortamında gerçekleşmiştir. Uluslararası alanda Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki ilişkiler, NATO'nun Batı Avrupa ülkelerine orta menzilli nükleer silahlar yerleştirme kararı ile bozulmuştu. Afganistan'ın işgalinden ve Sovyetler Birliği'nde Nobel ödülü sahibi, atom bilgini ve insan hakları savunucusu Andrei Sakharov'un sürgün edilmesinden sonra, Batılı ülkeler ve özellikle ABD yumuşama sürecinin bozulduğu kanısına vardılar. Afganistan'ın işgalinden sonra ABD yalnız 1979 Haziran ayında imzalanan SALT II antlaşmasının Senato'da onaylanmasını ertelemekle kalmamış, aynı zamanda Sovyetlere karşı tarım ürünleri ambargosu da dahil, uluslararası tedbirler alınması için çaba göstermeye başlamıştı. Ayrıca ABD Moskova'da 1980 Haziran ayında yapılması kararlaştırılmış bulunan Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi, iptali ya da başka bir yere alınması için de uğraşıyordu. Bunlardan başka Amerikan hükümeti 4 Ocak 1980'de Afganistan ve İran bunalımları yüzünden Hint Okyanusu'nda sürekli bir deniz gücü bulundurmaya karar verdiğini ve bu gücü Umman, Kenya ve Somali'den üst kolaylıkları elde ederek destekleyeceğini açıkladı. Bu arada stratejik Afrika boynuzundaki Somali etnik azınlıklar ve Eritre'nin bağımsızlığı için mücadele veren gerillalara karşı Etiyopya'nın sürdürdüğü silahlı mücadele yüzünden Sovyet etkisinde bulunan Etiyopya ile çatışmakta ve hızla Amerikan etkisi altına girmekteydi. Böylece iki büyük devlet korudukları devletler aracılığıyla Afrika boynuzunda da çekişmeye başlamışlardı. Afganistan'ın Sovyet birlikleri tarafından işgali hemen hemen tüm İslam dünyasında da şiddetle kınandı. Suudi Arabistan'ın girişimiyle İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı 27-29 Ocak 1980'de İslamabad'da toplandı. Konferansta Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali şiddetle kınandı. Afganistan'ın İslam Konferansı'ndaki üyeliği askıya alındı ve Moskova Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi istendi. Bunlardan başka ABD ile İran arasında artan gerginliğe dikkat çekilerek, tüm devletlerin doğal ve öteki kaynakları ile ekonomik değer ve etkinlikleri üzerinde sürekli, tam ve etkili bir egemenliği bulunduğu bir kez daha vurgulandı. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin Afrika boynuzundaki askeri faaliyetleri de kınandı. Doğu Avrupa ülkelerinden 3 tanesi ya Sovyet işgalini kınadı ya da en azından haklı çıkarmaya çalışmadı. Romanya'da Başkan Çavuşescu yeni yıl mesajında tüm ülkelerden yabancı birliklerin geri çekilmesini, askeri harcamaların sistematik bir biçimde azaltılmasını, üslerin ve askeri blokların kaldırılmasını diliyordu. Yugoslav resmi yayın organı Borba, 6 Ocak 1980'de Sovyet işgalini haklı çıkarmaya çalışan girişimleri haksız, antidemokratik ve öteki devletlerin bağımsızlığını ayaklar altına alan Stalinist yönteme geri dönüş olarak yorumladı. Arnavutluk hükümeti ise müdahaleyi faşist ve saldırgan olarak değerlendirdi. 4. Sovyetlerin çekilmesi ve iç savaş. Afganistan'da 10 yıl süren Sovyet işgalinde 15 bin ölü veren ve hükümete karşı savaşan Müslüman gerillaları yenilgiye uğratamayan Sovyetler Birliği, 1988 sonunda Afganistan'dan çekileceğini açıkladı ve geri çekilme 1989 Şubat'ında tamamlandı. Ancak özellikle Batılı devletlerin Sovyet işgali bittikten sonra Muhammed Necibullah yönetiminin hemen devrileceği konusunda görüşleri de doğru çıkmadı. Bunun bir nedeni, Necibullah'ın işgalin bitmesinden sonra gerillalara karşı çatışmalardan çok çekmiş olan Afgan halkının ulusçu duygularını ustaca kullanması ise, bir başka nedeni gerilla grupları arasında bir ortak görüşün sağlanamaması ve bunların din ve kabile çizgileriyle birbirlerinden ayrılmalarıydı. Pakistan'da 1989 Şubat'ında toplanan meclisin seçtiği geçici hükümet ortak bir hareket başlatamadı. Şii Afgan gerillalar, çoğunlukla Sünni olan gerilla gruplarının Şiiler için istenilen temsil oranını reddetmeleri üzerine meclisi boykot ettiler. ABD ve Pakistan başta olmak üzere birçok devletin desteğine karşın Kabil yönetimi gerillaları ülkenin birçok yerindeki mevzilerinden geri püskürttü. Necibullah'ın sürekli bir biçimde önerdiği ulusal uzlaşma gerillalar tarafından reddedildi. 16 Nisan 1992'de birbirleriyle de mücadele eden gerilla grupları çevreyi denetleyip Kabil'e doğru harekete geçtiklerinde Başkan Necibullah istifa etmek zorunda kaldı. Gerilla kuvvetleri Kabil'de 28 Nisan'da iktidarı ele geçirerek 14 yıllık Sovyet destekli yönetimi devirdiler. 1979 yılından bu yana 2 milyon Afganlı ölmüş ve 6 milyonu ülkeyi terk ederek mülteci durumuna düşmüş bulunuyordu. 28 Nisan'dan hemen sonra ılımlı güçlerle İslamcı kökten dinciler arasında iktidar mücadelesi başladı. Bir gerilla önderi olan Burhanüddin Rabbani 28 Haziran 1992'de başkan olduysa da Kabil çevresindeki çatışmalar sürdü. Kuveyt'in işgali ya da 2. Körfez Savaşı. 1. İşgal ve Irak'ın yenilgisi. Hümeyni'nin 1979'da iktidarı eline geçirmesi, önce Körfez'de sonra da tüm Orta Doğu bölgesinde Pandora'nın kutusunu açtı. Bu kutudan iyi, Körfez'de rekabet ve karışıklık ile iyi, İran ve Irak diktatörleri arasında hayatta kalma ve üstünlük mücadelesi çıktı. İran'da Hümeyni rejiminin bölgeye ve giderek dünya sistemine yarattığı tehdit öteki ülkelerin tüm stratejik değerlendirmelerini etkiledi. Bu tehdit Irak'ın 1980'de İran'a saldırısını gölgeledi. Körfez İşbirliği Konseyi Suudi Arabistan'ın önderliğinde küçük Körfez ülkelerinin oluşturduğu yardımlaşma kuruluşu Irak'ı desteklerken Batılı ülkelerde tüm Orta Doğu politikalarını İran tehdidi çerçevesinde belirledi. Savaş 1988 yılında bittikten 2 yıl sonra 2 Ağustos 1990'da Saddam Kuveyt'in tarihsel olarak Irak'ın bir eyaleti olduğu ve kaçak olarak Irak petrolünü çıkardığı gerekçeleriyle bu devleti işgal etti. Saddam'ı harekete geçiren asıl etken Körfez petrolüne egemen olmaktı ve 1990 yılına gelindiğinde Körfez saldırısına her zamankinden daha açıktı. Üstelik Saddam İran'a karşı başarısından cesaretlenmişti ve o başarının dış destekle sağlanan sığ bir zafer olduğunu düşünecek kafa yapısına da sahip değildi. Sonu ne olursa olsun, Kuveyt'in işgali Batı'nın ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin caydırıcılıkta başarısız olduğunu göstermiştir. Bu başarısızlığın temeli ise uzun vadeli eşgüdüm ve planlama eksikliğidir. Yani İran tehdidini durdurayım derken belki daha da tehlikeli bir başka tehdide çanak tutmuşlardır. Yapmaları gereken ise bölgenin istikrarı için iki radikal rejim arasında denklik sağlamak, güç dengesi politikası izlemekti. Irak'ın saldırısının ve Kuveyt'i işgalinin durdurulması ise BM Güvenlik Konseyi kararlarında açıkça beliren görülmemiş bir siyasal destek ve ABD'nin başını çektiği ve çoğu Arap devletlerinin de katıldığı yine görülmemiş bir askeri koalisyonla olanaklı hale geldi. İşin ilginç yönü, bugün bölgedeki radikal rejimlerin de bu görülmemişliğin ve bir daha böyle bir siyasal ve askeri ittifakın kolay kolay gerçekleşemeyeceğinin bilincinde olmalarıdır. Irak'ın Kuveyt'i işgali, ABD Başkanı Bush'u ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki müttefiklerini harekete geçirdi. Bosna Hersek bunalımındakinden farklı olmak üzere, Kuveyt'in işgali yalnız bölgeyi değil, petrol kaynaklarının denetimi dolayısıyla tüm uluslararası sistemi tehdit etmekteydi. ABD hiç zaman kaybetmeksizin NATO ve çeşitli Arap devletlerinin katıldığı çok uluslu bir ittifak kurdu ve bölgede askeri yığınak yapılmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi aldığı bir kararla 15 Ocak 1991 tarihine kadar Kuveyt'ten çekilmediği takdirde Irak'a karşı silahlı harekata geçileceğini açıkladı. Saddam ultimatoma uymayı reddedip Kuveyt'ten birliklerini çekmeyince 17 Ocak'ta savaş başladı. Savaşın başında koalisyon güçleri Irak'a hava ve füze saldırısında bulundular. Irak da buna Suudi Arabistan ve İsrail'e Sukut füzeleri göndererek cevap verdi. 23 Şubat'ta Kuveyt'i kurtarmaya yönelik kara harekatı başlatıldı ve önemli bir direnme gösteremeyen Irak 4 gün içinde yenildi. Irak tarafında ölü sayısı 85 bin, tutsak sayısı 175 bin. Müttefikler safında ise ölü sayısı 234, yaralı ise 479'du. Tarihte bu kadar ucuza kazanılan askeri zafer azdır. 27 Şubat'ta varılan ateşkes anlaşmasıyla Irak bütün zehirli gaz ve kimyasal silahlarını ortadan kaldırmayı ve BM gözlemcilerinin Irak'ın tüm tesis ve füze üslerini denetlemesini kabul etti. Bu noktalar gerçekleşene kadar Irak'a ekonomik abluka ve ticaret yasağı kondu. Savaşın bitmesinden sonra Irak'ta Saddam Hüseyin'e karşı ayaklanmalar çıktı. Irak birlikleri yüz binlerce Kürt, Şii ve rejime direnen sivili İran ve Türkiye sınırlarına sürdü. Ve bu iki ülke boyutları milyona varan bir mülteci sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine ABD Kuzey Irak'ta mülteciler için güvenli bölgeler ilan edip Irak hava ve kara birliklerinin giremeyeceği coğrafi enlemler belirledi ve Irak'ın buna uyup uymadığını saptamak için Türkiye'nin güneyine bir çekiç güç yerleştirdi. Bu tarihten sonra Irak'ın silahlanma programının durdurulması konusunda BM yetkilileri ile Irak yöneticileri arasında çeşitli gerginlikler yaşanmıştır ve bugün de zaman zaman yaşanmaktadır. Bunlardan en dikkati çekeni, 26 Haziran 1993'te ABD'nin Bağdat'taki bir haber alma merkezine karşı giriştiği, birçok sivilin yaşamını yitirdiği füze saldırısıdır. Amerikan hükümeti saldırıya gerekçe olarak Nisan ayında Başkan Bush'un Kuveyt'i ziyaretinde Irak hükümetinin başkana bir suikast planı hazırladığını göstermiştir. 2. Irak'ın yenilgisinin nedenleri. Dünyanın 5. büyük kara gücüne sahip olan Irak, Körfez Savaşı'nda nasıl böyle ağır ve çabuk bir yenilgiye uğradı? Uluslararası ilişkiler uzmanları bu olguya çok değişik nedenler bulmaktadırlar. Birincisi, ABD ve müttefik ordusunun nitelik bakımından Irak kuvvetlerinden çok üstün olmasıdır. Bu ordu hızlı hareket edebilen, yüksek teknolojiye dayalı silah sistemlerine ve bu silahları akıllıca ve hünerle kullanabilecek eğitilmiş insan gücüne sahipti. Körfez Savaşı bu yönüyle 21. yüzyılın yerel savaşlarının nasıl olabileceğini ve sayıca çok az da olsa modern teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilecek eğitilmiş az sayıda asker ve son derece oynak küçük birliklerle çatışmaların sonucunun kısa sürede getirilebileceğini göstermiştir. Bu stratejinin avantajları 1945 sonrası Arap-İsrail savaşlarında tartışılmaya başlamış, Körfez Savaşı'ndan sonra apaçık ortaya çıkmıştır. Buna karşılık Irak birlikleri 8 yıl süren İran-Irak savaşından yorgun çıkmışlardı. Savaşma iradeleri düşüktü ve klasik piyade savaşına göre eğitilmişlerdi. Irak'ın yenilgisinde önemli rol oynayan nedenlerden ikincisi, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından beri bilinen bir savaş gerçeğiydi. Savaşılan bölgede hava üstünlüğünü sağlamak ve hava ile kara güçleri arasında etkin ve sürekli bir eşgüdüm kurmak. Müttefik devletler bunu parlak bir biçimde gerçekleştirirken, savaşkan Irak kara birlikleri bu avantajdan tümüyle yoksundu. Çölde saklanamayan ve havadan korunamayan bu kara birlikleri, müttefiklerin hava saldırıları karşısında yok oldular. Nedenlerden üçüncüsü, vurucu gücü ne olursa olsun tek bir silaha dayanmanın yarattığı aşırı ve yapay güven duygusudur. Saddam, Sovyetler Birliği'nden aldığı Sukut füzelerine ve bu füzelerin ucuna yerleştirmeyi düşündüğü kimyasal ve biyolojik silahlara güveniyordu ve bunların o kadar etkili olmadığı hemen anlaşıldı. Sukutların çoğu İsrail ve Suudi Arabistan'daki hedeflerini vuramadı ve vurabilecek olanlar da Amerikan Patriot füze karşıtı savunma füzeleriyle havada yok edildi. Ayrıca henüz gelişme aşamasında olduklarından Saddam Sukutlara kimyasal ve biyolojik silahlar yerleştiremedi ve onları ancak klasik savaş başlıklarıyla donatabildi. Irak'ın Körfez Savaşı'nda yenilmesine yol açan nedenlerden dördüncüsü ve belki de ilerisi için ders alınacak en önemlisi siyasal tahmin hatasıdır. Saddam Kuveyt'e karşı harekete geçerken batılı devletlerin anlamlı bir askeri harekata girişemeyeceğini, Arap devletlerinden çoğunun emperyalist ve Arapların baş düşmanı olan İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye karşı kendisiyle birlikte hareket edeceğini, kısaca işgali bir oldu bittiye getirebileceğini tahmin etmişti. Bu düşünce biçimi 10 yıl önce belki geçerli olabilir. Sovyetler Birliği gerek BM'de gerekse savaş hazırlıklarında ABD'yi engelleyebilirdi. Ama 1990'larda uluslararası sistem 1980'lere göre temel değişiklikler geçirmişti ve Kuveyt'in bağımsızlığı hem Batılılar hem de öteki Arap devletleri açısından yaşamsal öneme sahipti. Kısaca Saddam yanlış zamanda yanlış yere saldırmıştı. 10 yıl önce Kuveyt'e ya da 1990'da örneğin Suriye'ye saldırsa karşısında bu denli güçlü ve kararlı bir devletler koalisyonu bulmayabilirdi. Sırp önderler Milosevic ve Karadžić, Bosna'yı dünyanın gözü önünde ve onunla adeta alay edercesine yerle bir ederlerken, Batı'nın harekete geçemeyeceğini ya da en kötüsünden yeteri kadar kararlılık gösteremeyeceğini doğru tahmin etmişlerdi. Saddam'ın tahmini ise yanlış çıktı ve ulusunu tam bir felakete sürükledi. 3. Savaşın sonuçları. İkinci Körfez Savaşı'nın en önemli ve uzun vadeli sonucu, tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kökten dinci akımların güçlenmesidir. Bölgede 1945'ten beri üzerinde en çok konuşulan ve tüm siyasal partilerin programlarının başında yer verdikleri konu olan Arap Birliği büyük bir darbe yemiştir. Araplar eskiden beri birliği güzel bir düş olarak görmüşler, gerçekleşmesi çok zor ve gösterişte de olsa bu uğurda fikir üretmişlerdir. Ancak Körfez Savaşı'nda Arapların ayrı ayrı saflarda kümelenmeleri ve kendi ulusal devletlerinin olduğu kadar Batı'nın çıkarlarını da korumak için aralarında savaşmaları Arap Birliği düşünü de ortadan kaldırdı. 1993 yılında gerçekleşme yoluna giren Arap-İsrail barışı, Arap dünyasının bir bölümünde tepki ve çaresizliğe yol açmıştır. Ekonomik ve demokratik gelişmenin bir türlü gerçekleşememesi, ülkelerine yeni bir kişilik ve amaç duygusu verecek yeni önder ve kadroların ortaya çıkmaması, Arap halklarında umutsuzluk yaratmaktadır. İşte bütün bu gelişmelerin sonunda birleştirici bir öğe olarak Batı düşmanlığı patlayıcı bir potansiyel olarak ortaya çıkmakta ve ister dinci, ister aşırı milliyetçi olsun, radikal akımlar tarafından kullanılmaktadır. Üstelik Arapların uluslarüstü birlik özlemlerine cevap verebilecek Arap Birliği düşüncesi ortadan kalkınca, bin yıldan beri böyle bir birlik çağrısı yapan İslami kökten dinciler, İran rejiminin de destek ve kışkırtmasıyla ortamı boş bulmuşlar ve faaliyetlerini yaygınlaştırıp hızlandırmışlardır. İkinci Körfez Savaşı'nın ikinci sonucu, bölgenin kabileler, mezhepler ve yerel asiler arasındaki çatışmalara, yeni yeni bölünmelere ve kaosa sürüklenmesi olasılığını artırmasıdır. Kısaca bütün bölge bir Lübnanlaşma süreci içine girebilir. Bölgede ulus devlete ortak ve tam bir bağlılık hemen hemen yok gibidir. Yine zorluk, yenilgi ve bunalım dönemlerinde devleti bir arada tutacak sivil toplum, bölgenin siyasi tarihi içinde oluşmamıştır. Üstelik bölge devletlerinin çoğunun sınırları, yerel dinamikler, etnik ve dinsel yapı dikkate alınmaksızın emperyalist devletler tarafından ve onların geçici çıkarları doğrultusunda çizilmiştir. Dolayısıyla Irak'ın Kuveyt'i işgali ve büyük ölçüde bölge dışı güçler tarafından yenilgiye uğratılması, bu Lübnanlaşma sürecini hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Savaşın bir başka önemli sonucu, İran'ın bölgede kazandığı yeni ağırlıktır. Her şeyden önce Körfez'in en güçlü iki devletinden birinin 1991'de uğradığı ağır yenilgi ve sonrasında Irak'a uygulanan ekonomik ambargo, ötekini göreli olarak üstün duruma getirmiştir. İran, Humeyni'nin ölmesi ve özellikle 1989'da Rafsanjani'nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle ideolojiden bir dereceye kadar uzak ve kuzey ile güney arasındaki önemli coğrafi konumunu daha iyi kullanan bir dış politika izlemeye başladı. Humeyni'nin ne doğu ne de batı anlayışı hem kuzey hem de güney biçiminde değiştirildi. İran'ın bu güney politikası, Irak'ın Körfez'de müttefiksiz ve güçsüz bırakılması ve bölge dışı devletleri bölgeden uzak tutmak amacına yönelik olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek olarak özetlenebilir. Kimi gözlemciler bu politikayı ılımlı ve yapıcı olarak değerlendirirken, kimileri de İran'ın Arap-İsrail barış sürecine karşıtlığını, Hizbullah gibi terörist örgütler üzerindeki denetimini, Sudan ve Cezayir gelişmelerindeki etkin rolünü, nükleer ve füze teknolojisine ilgisini öne çıkararak bu ülkenin dış politikasında ancak taktik bir değişiklik olabileceğini belirtmektedirler. İran'ın yeni kuzey politikası, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması ile bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler ve bölgede etki alanı kurma olarak özetlenebilir. İran bu bölgeyi Körfez'in stratejik gerisi olarak değerlendirmekte ve Orta Asya'da kazanacağı üstünlüğün Körfez'de de durumunu kuvvetlendireceğini hesap etmektedir. İran'ın kuzey politikasının özgül amaçları da vardır. Tacikistan'la olan özel kültürel bağlarını kullanarak Orta Asya'ya bir köprübaşı ve Kuzey Afganistan'la bu ülkeyi birleştirip Büyük Tacikistan'ı kurmak istemektedir. Ayrıca bölgede İran modeli kökten dinci rejimlerin kurulması, yani İran devriminin coğrafi bakımdan genişletilmesi için hasır altından çaba göstermektedir. Üstelik Orta Asya ve Kafkasya İran'ın 15 milyar dolarlık ihracatı için önemli pazar durumundadır. İran, Kafkasya'yı Karadeniz ve Avrupa'ya, Orta Asya'yı da Çin ve Pasifik'e çıkış koridoru olarak değerlendirirken, bölgede İran'a rakip olan Türkiye'de benzer bir coğrafyada kendisini Doğu ile Batı arasında köprü olarak görmekte ve bölgede etkisini artırmak istemektedir. İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra bölgede güçlü duruma gelen İran'ın dış politikasında Humeyni dönemindekine oranla daha ılımlı görünmesinin en önemli nedenleri, uzun süren Irak Savaşı'nın ülke ekonomisinde yarattığı çöküntü ve devrimin ilk heyecan yıllarını atlatan yeni yönetimin dış olaylara daha gerçekçi yaklaşma gereği duymasıdır. Dolayısıyla amaç İslam devrimini öncelikle İran'da güçlendirmek ve sonra başarılı bir örnek olarak devrim ihracatına girişmektir. Bu bir bakıma Stalin'in bir ülkede sosyalizm yönündeki tarihi tezine benzemektedir. Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna Hersek trajedisi. 1. Tito'dan sonra Yugoslavya'nın zorlukları. Yugoslavya, Soğuk Savaş döneminin ender başarı öykülerinden biriydi. Dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde 4 yıl Nazi işgali altında kalmış, tarihinde demokrasi deneyimi çok az olan ve çok sayıda ırk ve dinin bir arada ve hatta iç içe yaşadığı bir ülkede ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve çatışmalar sosyalist kardeşlik ve paylaşım içinde ortadan kaldırılacaktı. İlk 35 yıl içinde Yugoslavya sosyalist dünyada en liberal ekonomik anlayışa, en özgürlükçü siyasal yapıya ve en üst düzeyde etnik ve dinsel hoşgörüye sahip oldu. Bu sonucun alınmasında Yugoslavya'nın unutulmaz önderi Tito'nun 3 yönetim ilkesi ülke politikasının temelini oluşturdu. İ. Öz yönetim anlayışıyla yerel özgürlüklerin sağlanması. İ. Kardeşlik ve birlik anlayışıyla tek parti yönetimi içinde etnik uyumun kurulması ve İ. Dış politikada bağlantısızlık anlayışıyla dünya barışına hizmet edilmesi. Tito'nun 1980 yılında ölmesiyle ülke en önemli birleştirici tutkalını yitirdi ve bu üç ilke çürümeye başladı. 1980'lerin başında etkili olan Dünya Ekonomik Depresyonu da ülkeyi çok zor duruma soktu. Ve Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetler arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı açık bir biçimde ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ilk belirtisi Belgrad yönetiminin ekonomik politikasından hoşnut olmayan Kosova Arnavutlarının 1981 Nisan'ındaki ayaklanması ve bunun kanlı biçimde bastırılmasıdır. 2. Milosevic'in milliyetçi çıkışı. Gorbaçov'un 1985 Mart'ında iktidara gelip köktenci reformlara girişmesinin ve bunun Doğu Avrupa'da yol açtığı özgürlükçü gelişmelerin Yugoslavya'daki etkisi çok patlayıcı oldu. 1986 Mart'ında Sırp Bilim ve Sanat Akademisi 1945'ten beri var olan ancak Tito döneminde seslerini çıkaramayan Sırp milliyetçilerinin bir manifestosunu yayımladı. Bu manifestoda özetle Sırpların Yugoslav Federasyonu içinde baskı altında tutulduğu ve ülke yönetiminde Yugoslavya'nın gerçek sahipleri olan Sırplara daha çok söz hakkı verilmesi gerektiği açıklanıyordu. İşte bu manifestoda istenen değişiklikleri yerine getireceğini vaat eden Slobodan Milošević, 1987 Aralık ayında gerçekleştirdiği bir iç darbe ile Sırp Komünist Parti örgütünün başına geçti. 1988 ve 1989 yılları Milošević'in Yugoslav siyasal sisteminin zaten sallanan temellerini dinamitlemesiyle geçti. 1988 yılında Kosova Sırplarının ve Karadağlıların Haklarını Koruma Komitesi kuruldu ve bu komite iki özerk bölge, Kosova ve Vojvodina ile Karadağ'da siyasal sistemi yıkmak için faaliyete geçti. Milošević'in kışkırttığı gösteriler sonucu 1988'de Vojvodina'da ve 1989'da Karadağ Cumhuriyeti ve Kosova'da yerel hükümetler düştü. 1989 Şubat'ında ise özerk bölgelerin kendi yasalarını çıkarma yetkisini ortadan kaldıran anayasa değişikliğini yaptı. Balkan uzmanı Ramet'in deyişiyle Milošević amaçlarına ulaşabilmek için siyaseti sokaklara dökmüştü. Desteğinin çoğunu Sırp köylüsünden alıyordu ve Tito'nun kurduğu federasyonu kırsal kesimi kentlere karşı harekete geçirerek yıkmaya başlamıştı. Ancak anlaşmazlıkların çözümü için sokak politikasına başvurmak, özellikle Yugoslavya gibi hassas etnik dengelere dayanan bir ülkede çok tehlikeli bir örnek oluşturdu. 1989 Aralık ayında Slovenya Komünist Partisi 11. Kongresini topladı ve çok partili bir siyasal yaşama geçileceğini ilan ederek Yugoslav Komünist Partisi Ligi ile örgütsel bağlarını kopardı. 1990 yılının gelişmeleri Yugoslavya Federasyonu'nun sonunun geldiğini ve bir zamanlar ülkenin gururu olan kurumların artık işlemediğini gösterdi. 1990'ın sonuna gelindiğinde Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek komünist olmayan hükümetlere sahipti ve Makedonya komünistlerin azınlıkta olduğu bir koalisyonla yönetiliyordu. Yalnız Sırbistan ve Karadağ'da komünistler hala iktidardaydılar. 3. Son çözülme ve savaş. 1991 yılı girdiğinde 6 cumhuriyetin önderleri görünüşte Yugoslav Federasyonu'nun yıkılmasını engelleyecek olan önlemleri almak üzere bir dizi toplantı yaptılar. Bu toplantılarda Slovenya ile Hırvatistan 26 Haziran 1991 tarihine kadar Yugoslavya'ya yeni bir siyasal yapı kazandıracak olan cumhuriyetler arası bir anlaşmaya varılamadığı takdirde federasyonla bağlarını koparacaklarını açıklamışlardı. Toplantılarda bir sonuca varılamaması üzerine 25 Haziran'da Slovenya ile Hırvatistan Yugoslav Federasyonu'ndan ayrıldıklarını ilan ettiler ve ertesi gün Yugoslav Ulusal Ordusu JNA saldırıya geçti. JNA ve onun silahlandırdığı düzensiz Sırp birlikleri 1991 yılı biterken Hırvatistan'ın %30'unu işgal etmiş ve yerli nüfusu da ülkenin başka yerlerine sürmüş bulunuyordu. Hırvatlarla Sırplar birbirleriyle vuruşurken sıranın önemli bir Müslüman nüfusu barındıran Bosna'ya geleceği belliydi ve hatta savaşanlar bu cumhuriyeti eninde sonunda paylaşmayı ve böylece aralarındaki toprak sorunlarını daha geniş bir coğrafya içinde çözmeyi daha 1992 başlarında kafalarına koymuşlardı. Milošević, Bosna'da geniş topraklara sahip olacak Sırpları kuracağı yeni Yugoslavya'nın sınırları içine almayı planlıyordu. Nihayet 1992 ilkbaharında Bosna kendini hiç istemediği bir savaş içinde buldu ve JNA topçusu bir Bosna kenti olan Bosanski Brod kentini bombalamaya başladı. Bosna Hersek parlamentosu 15 Ekim 1991'de bağımsızlık kararı almıştı ve bu bağımsızlık 29 Şubat 1992'de yapılan bir referandumla kabul edildi. Bosnalı Sırpların bu referanduma muhalefeti kanlı çatışmalara ve Sırp topçusunun hedef gözetmeksizin çeşitli Bosna kentlerini bombalamasına yol açtı. İki kez ilan edilen ateşkese rağmen Sırpların çoğu sivil olan binlerce Bosnalıyı katletmesi ve başkent Saraybosna'yı abluk altına almasıyla çatışmalar giderek şiddetlendi. 1992 sonbaharına gelindiğinde Bosna'nın %70'i Sırp denetimi altına girmişti. 1993 ilkbaharında abluka ve topçu ateşiyle büyük bir açlık ve salgın hastalık tehlikesi içine giren Bosna'nın doğusundaki kentlere Amerikan Hava Kuvvetleri havadan yiyecek ve ilaç yardımında bulunmuşsa da Sırpları saldırgan politikalarından caydıracak bir uluslararası harekata geçilemedi. 30 Temmuz 1993'te Bosnalı Sırp, Müslüman ve Hırvatlar ülkeyi 3 özerk etnik bölgeye ayırmak konusunda ilki anlaşmasına vardılar. Ama Sırp tarafının kendisine bırakılacak toprağın büyüklüğü konusunda engeller çıkarması üzerine bu anlaşma yürürlüğe giremedi ve çatışmalar sürdü. 1994 yılında BM'nin çatışma bölgelerine barış gücü göndermesi, çatışan taraflara ambargo uygulaması ve NATO'nun BM'nin yetki vermesi üzerine iki kez Sırp mevzilerini bombalamasına rağmen Bosna'nın trajedisi bu satırların yazıldığı 1994 yazında sona ermiş değildi. 4. Yugoslav bunalımının niteliği ve verdiği tarih dersleri. Yugoslavya'nın bir iç sorunu olarak başlayan Yugoslav bunalımı ve savaşı, ulusal sınırların dokunulmazlığı kuralı ile self-determination ilkesini karşı karşıya getirmiştir. Eğer bu ikinci ilke etnik mini devletlerin kurulması ve etnik birlik için etnik temizlemenin bedeli olarak kabul edilirse, Tiran'dan Vladivostok'a kadar hiçbir sınır güvenli sayılmaz. Yine eğer barış süreci Bosna'da 3 ayrı devletin kurulması ile sonuçlanırsa, eski Yugoslavya'nın sınırları içinde ve dışında daha geniş çatışmalarında tohumu atılmış olur. Küçük bir Müslüman Bosna, büyük patronlarının desteğini sağlayacak olan Bosna'nın Sırp ve Hırvat devletleri arasında çok zor yaşayabilir. Uzun süren çatışmanın keskinleştirdiği düşmanlıklar ve bölgenin ileride karşılaşacağı ekonomik güçlükler dikkate alınırsa, kurulacak 3 mini devletin birbirine hoşgörüyle bakmaları kolay değildir. Er ya da geç, Bosna'nın Sırp ve Hırvat devletleri Lebensraum'un bu modern uygulamasında Müslüman Bosna'yı yok etmeye çalışacaklardır. Eğer Avrupa Bosna'nın toprak bütünlüğünü savunamaz ve Sırpları durduramazsa, çatışmaların Kosova ile Makedonya'ya ve hatta daha güneye yayılması tehlikesi her geçen gün artar. Kuvvet kullanarak toprak elde edilmesinin resmileştirilmesi ve büyük devletlerle uluslararası kuruluşların edilgin tutumu, Balkan Yarımadası'nın öteki bölgelerine saldırgan milliyetçileri yüreklendiren mesajlar göndermektedir. Bu da tarihin barut fıçısı sıfatını kazanmış bulunan Balkan Yarımadası'nı tam bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Büyük devletler ve uluslararası kuruluşlar bu sorunda neden edilgindirler? Her şeyden önce Yugoslav bunalımı başladığında Avrupa kuruluşları Soğuk Savaş sonrasının yeni koşullarına uyum gösterme ve yeniden yapılanma çabasındaydılar. Büyük devletler çatışmanın başında herhangi bir müdahalenin başka çatışmalara da örnek olabileceğinden çekindiler. Üstelik farklı jeopolitik görüşlere sahip olduklarından aralarında müdahalenin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak bile olsa biçimi konusunda anlaşamadılar. Yeni kurulan Rusya Federasyonu ve Vietnam sendromundan kurtulamayan ABD arka planda kalmayı tercih ettiler. Ancak asıl önemli olan neden Yugoslav bunalımının uluslararası sistemin özüne ve tümüne bir tehdit oluşturmamasıdır. Hemen hemen aynı yıllarda Kuveyt'in işgali sistemi çok ani ve derinden tehdit ediyordu ve petrolün denetimi büyük devletlerle uluslararası kuruluşları hemen harekete geçirmişti. Bosna'da sivil halka karşı halen süren kuvvet kullanımı, Bosna'da bugüne kadar 250 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor, ya saldırganın karşısına yeterli sayıda güç çıkarılmasıyla ya da taraflardan birinin amaçlarına tam ulaşması ile biter. Uluslararası bir askeri müdahalenin gecikmesi, Sırpların saldırılarını genişletmesi, çevre ülkelere daha çok sayıda mültecinin kitleler halinde göçü ve belki de Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve hatta Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmanın içine çekilmesiyle sonuçlanabilir. Yunanistan'ın bunalımın başından beri ekonomik çıkarlar ve Makedonya düşmanlığı yüzünden Sırp tarafına sempati göstermesi ve Türkiye'nin Bosnalı Müslümanlarla olan yakın ilişkisi dikkate alınırsa, bu iki devletin karşıt kamplarda yer almaları olasıdır. Tarihin şaşmaz konusu gelişme ve ilerlemedir. Ancak uluslararası ilişkiler gözlemcisi William Pfaff'ın belirttiği gibi 1991 yılından bu yana Yugoslavya'da olup bitenler bu konuda en iyimserleri bile kötümserliğe sürükleyecek niteliktedir. Burada söylenmek istenen orada savaşanları iyi ve kötü kategorilere sokmak değildir. Tarih bilimsel disiplini zaten böyle bir yargıya varmamalıdır. Eski Yugoslavya'da olanlar 7000 yıldır insanoğlunun kurmaya çalıştığı toplumun kötülüklere karşı kurumsal ve kültürel savunma mekanizmasının nedenli zayıf olduğunu gösteriyor. Son iki yılın belki de en önemli olayı, Batı Avrupa'nın ve büyük devletlerin Avrupa'nın ortasındaki bu bunalıma bir çözüm bulamamış olmasıdır. 6. Bölüm Sonuç. Bir tarih kitabına sonuç yazmak gerekli mi acaba? Tarihsel olayların ve gelişmelerin bir sonu var mı ya da bunların sonlarını görebiliyor muyuz? Tarih başlangıcı tam belli olmayan bir noktadan sonu olmayan başka bir noktaya kadar uzanan bir süreçse, sonuç noktasını nasıl yakalayacağız? 1991'de yazdığım ikinci basının sonucunu 4 yıl sonra okuduğumda ne denli yanlış ya da en azından doğru çıkmayan genellemeler yaptığımı anladım. O zaman şimdi yapacağım genellemelerin geçerliliğine nasıl inanacağız? Bir sonuç yazmak zorunda mıyım? Bu ve benzeri soruları artırmak olanaklı. Ama tarihsel olayların bilimsel çözümlemesinin kendine özgü kuralları ve okuyucunun kalıplaşmış beklentileri sonuç bölümünü gerekli kılıyor. Tarihsel olayların açıklanması genellikle çözümlemeci yaklaşımla olur. Bu yaklaşım elinizdeki kitabın yapmaya çalıştığı gibi ne oldu sorusuna neden sonuç ilişkilerinin de yardımıyla yanıt arar. Kimi klasik tarihçiler tarihin ana konusunun bu olduğunu, bunun ötesinde sorulara yanıt aramanın bilimsel yöntemden uzaklaşmak anlamına geleceğini belirtirler. Buna içtenlikle inanan tarihçilerin kitaplarına neden bir sonuç yazdıklarını anlamak zordur. Öyle ya, tarihin konusu ne oldu ise bugün ne olduğunu ve gelecekte neler olacağını bilmek ya da anlamak olanaklı ve bilimsel değilse sonuca ne gerek var? Ama kimi tarihçiler tarihin uğraş alanı içine ne olmalı gibi etik bir soruyu da koyarlar. Bu daha çok felsefecilerin ve siyasetçilerin temel uğraşı gibi görünüyorsa da özellikle uluslararası ilişkiler tarihçileri tarafından sık sık kullanılmaktadır. Kimi tarihçiler de etik yaklaşımın tarihte çok zorlanarak kullanılabileceğini, tarihsel kalıpların eğer bilinip anlaşılabiliyorlarsa ancak ne olmamalı sorusuna izin verebileceğini ileri sürerler. Tarih dar anlamıyla bilim olmadığına göre açık biçimde öngörüde de bulunamaz. Ama kimi tarihçiler gelecekçi yaklaşımın tarih kitaplarının özellikle sonuç bölümünde yer alması gerektiğini savunurlar. Çünkü filozof Kierkegaard'ın dediği gibi ileriye doğru yaşar ama yalnız geriye doğru düşünürüz. Yani yaşamakla düşünmek geçmişle gelecek arasında kopuksuz bir bağlantı vardır. İşte tüm bu düşüncelerin ürünü olarak bir sonuç bölümü yazmanın daha doğru olacağı kanısına vardım. Üstelik içinde yaşadığımız soğuk savaş sonrası döneminin hiç olmazsa belirgin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için tarih disiplininin tüm yaklaşım, alet ve kalıplarını kullanmak durumundayız. 1. Sovyetlerin yıkılmasının yarattığı yeni istikrarsızlık. Eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'ye göre Soğuk Savaş'ı ortadan kaldıran Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. Brzezinski bu yenilgiyi 1815'te Napolyon Fransa'sının, 1918'de Wilhelm Almanya'sının ve 1945'te Nazi Almanya'sının yenilgisine benzetiyor. Tıpkı 1815 ve 1945'te Fransa ve Almanya'nın başına geldiği gibi ideolojisi yenik düşmüş ve 1918'de Avrupa'da görüldüğü gibi imparatorluğu parçalanmıştır. Bu tarihsel analoji doğruysa, başta Avrupa ve yakın çevresi olmak üzere tüm dünya büyük ve uzun sürecek bir istikrarsızlığın pençesine düşecek gibi görünüyor. Nitekim tarihte akılcılığına ender rastlanan 1815 Viyana düzenlemesi istikrarı ancak 40 yıl kadar sürdürebilmiş, 1919 düzenlemesi 2. bir dünya savaşının temel nedeni olmuş ve 1947 düzenlemesi yine 40 yıllık bir soğuk savaşla noktalanmıştır. Hele tarihte büyük imparatorlukların birdenbire ve savaş olmaksızın ortadan kalkmasına hiç rastlanmamaktadır. 13. kaset, 1. yüzün sonu.